Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu. 3. kaset, 2. yüz. İnanç dağınıklığı, düşünce yozluğu, başta üretim olmak üzere öğretim kurumlarını, yönetim düzenini olumsuz yönde etkiledi. Böylece birlik bozuldu. Bu bozuluşu yalnız düşünce alanında, inanç düzeyinde aramak doğru değildir. Olayın daha derinlere inen nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında da üretim dengesizliği gelir demiştik. Üretim dengesizliğinin üst düzeye yansıması inanç sarsıntısı biçiminde görünmüş, gerçeği örtmüştür. Eğitim, öğretim kurumlarının yönetimi elinde bulunduran yetkili kuruluşların tutumları, halkın kent soylu, köylü gibi iki değişik nitelikli kesime ayrılmasına yol açmıştır. Eğitim, öğretim kurumlarının toplumun gereksinimlerine göre düzenlenmemesi, yalnız soyut kavramlardan oluşan bir varlık ortamını erek edinmesi tabanla tavan arasındaki düşünce ayrılığının başlıca nedenidir. Eğitim toplumun yapısına uygun gelmezse boşlukta kalır, isteneni veremez. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl Anadolu'da eğitim düzeni böyleydi. Bu yüzden Doğu İslam ülkelerinden gelen bütün inanç akımlarına, düşünce çığırlarına kapılarını açmıştır. Yaşanan evrenle, yaşamla en küçük bir bağlantısı olmayan, yalnız öte evrene umut bağlayan bu eğitim-öğretim düzeni, kendi yerini bile düşünce yeteneğine değil de devlet gücüne, şeriata başvurarak koruma gereğindeydi. Eğitime, öğretime karşı çıkış, dolaylı olarak devlete karşı gelme diye anlatılıyordu. Oysa devlet, eğitimin tek yanlı uygulayıcısı olmaktan kurtulamamış, başta sultan olmak üzere, birçok büyük görevliler birbiriyle bağdaşmaz inanç kurumlarına, tarikatlara girmişlerdi. Söz gelişi sünni bir tarikata bağlanan sultanın ona karşı gelen alevi bir tarikata gelişme olanağı tanıması pek de görülmemiştir. 15. yüzyıl başlarından sonra devlet eğitimi, öğretimi kendi inançları doğrultusunda yürütmek isteyince karşı inançtaki kuruluşlarda sarsıcı kımıldamalar başlamıştır. Daha önce de söylenen bu sözler burada gereksiz gibi görülebilir. Ancak Osmanlı kurumlarını ayrı ayrı inceleyince bu yargıları, açıklamaları yinelemekte kaçınılmaz oluyor. Bir olayın nedeni gibi görünen, biraz eşeleyince bütün olayların nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Selçuklu Osmanlı toplumlarında gördüğümüz bu eğitim-öğretim düzeninin içerik bakımından yeni bir buluş olduğu söylenemez. Bütün toplum kurumlarında olduğu gibi eğitim-öğretim kuruluşlarında da dinin egemenliği altına girme anlayışı Anadolu'ya Müslümanlarla gelmemiştir. Bizans kurumlarında başlangıçtan beri sürdürülen gelenek böyleydi. Toplum kurumlarının doruğunda kilise bulunur. Öteki kuruluşlar basamak basamak aşağıya, tabana doğru iner. Ülke düzeyine yayılırdı. İslam toplumundaki medreselerin benzeri sayılan ruhban okulları da Hristiyan toplumunun başlıca öğretim kurumlarıydı. Bu kurumlarda Hristiyan dininin tek savunucusu olarak ortaya çıkan kilisenin uygun gördüğü bilgiler öğretilirdi. Dinin onaylamadığı bir bilgi türünün, bir sanat ürününün öğretim kurumunda da yeri yoktur. Ruhban okullarında kilisenin onayından geçen bilimler, medreselerde de şeriatın önerdiği bilimler öğretilirdi. İkisi de dine dayalıydı. Din kurumlarının tabandan doğruya doğru çıkan basamakları, İslam dininde de Hristiyan dininde de düzenlenme bakımından özdeşti. Ayrılık yalnız inançların açıklanış, yorumlanış, uygulanış biçimindeydi. Egemen güç değişmiyordu. Bu konuda 11. yüzyılda Anadolu'da oluşan İslam kurumlarıyla Bizans kurumları arasında görülen benzerlik yüzden değil köktendir. Bu benzerliğin kaynağını bulabilmek için medrese denen kurumun ortaya çıkışına bir göz atalım. Bilindiği gibi medrese bir İslam öğretim kurumu olarak ilkin Taberan'da Hatimi adına açılmıştır. Onu El İsmaili'nin ölümü 1006 Bağdat'ta açtığı okul izledi. Bu okullarda fıkıh, kelam, hadis, tefsir, Kur'an ile ona bağlı İslam bilimleri okutuldu. Daha sonra ard arda birkaç medrese açılmışsa da en önemlisi 11. yüzyılda kurulan Beyhakiye Medresesidir. Onun ardından Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün Nişapur ilinde kurduğu çağının en büyük bilim kurumlarından biri sayılan Nizamiye Medresesidir. Bu devlet adamı bir de Bağdat Nizamiye Medresesini kurmuştur. 1066. Anadolu'da kurulan medreseler daha sonraki dönemlerdedir. Bunlarda danışmentlerin Niksar 1157, Tokat 12. yüzyıl ortaları, Kayseri 1193-1210 medreseleridir. Artukoğulları'nın Urfa 12. yüzyıl başları, Diyarbakır 1191, Kızıltepe 1211, Mardin, Gaziantep 13. yüzyıl başları. Kurdukları medreseler Selçukluların Konya 1202, Sincan 1210, Isparta 1224, Kırşehir, Antalya, Akşehir, Kayseri, Erzurum, Malatya, Alaca, Sivas, Ermenek illerinde kurdukları medreseler genellikle 13. yüzyıl ortalarında, ondan biraz sonraki dönemlerdedir. Bundan sonra Anadolu beyliklerinin 14. yüzyıl boyunca kurdukları Ermenek, Ürgüp, Beyşehir, Manisa, Karaman, Niğde medreseleri gelir. Osmanlıların kurdukları ilk medrese de İznik Medresesidir, 1331. Ondan sonra egemenlikleri altına aldıkları yerlerde birçok medrese kurmuşlardır. Medreselerle ilgili geniş bilgi için Meydan Larus'taki medrese adlı yazımıza bakınız. Bu öğretim kurumlarında ancak İslam dininin, özellikle şeriatın uygun gördüğü bilimler okutulabilirdi. Bu kurumların öğretim düzeni ile kilisenin yönetiminde bulunan öğretim düzeni arasında önemli bir ayrılık yoktur. Tarih bakımından ilk İslam medresesinin Bizans öğretim kurumlarından en az 500 yıl sonra kurulduğunu görüyoruz. Bu kurumların oluşmasında bir etki söz konusu olursa kimin kimi etkilediğini söylemenin gereği yoktur artık. Öğretim kurumu bir uygarlık ürünü olarak doğuya batıdan gitmiştir besbelli. Anadolu'da Türklerce kurulan öğretim kurumlarının yalnız doğudan etkilendiği söylenemez. Ortada gerçek bir etki varsa o da yeni yerleşilen bu topraklar üzerinde yaşayan komşuların büyük katkısı olduğunu düşünmemek olanak dışıdır. Bu öğretim kurumlarının kurulduğu bölgelerin 11. yüzyıl ortalarından sonra yavaş yavaş Türklerin egemenlikleri altına girdiklerini, burada daha önceleri de bir takım Bizans öğretim kurumlarının, en azından manastırların, kiliselerin varlığını biliyoruz. Daha önceki dönemlerde büyük kurumların olmadığı yörelerde Müslüman Türklerin önemli bir yaratıcılık göstermediklerini de yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Söz gelişi büyük kiliselerin, büyük manastırların kurulmadığı bölgelerde, büyük camilerde görülmüyor. Bunu anlamak için Anadolu'nun eski illerine şöyle bir dolaşmak yeter sanırız. Üzerinde ilgiyle durulursa 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl başları arasında kalan 150 yıllık süre içinde toplum kurumlarında görülen tedirginliğin tarikatların, medreselerin yoğunlaştığı bölgelerden kaynaklandığı anlaşılır. Öğretimin eğitim kurumlarının bütün toplum kesimlerine açık olmadığı, ancak büyük illere gelebilen belli kimselerin yararlarına çalıştığı, büyük halk topluluğunun bundan yoksun kaldığı ortadadır. Selçuklu toplumunun da Osmanlı toplumunun da genel yapısı böyledir. Oysa bu öğretim kurumlarının giderlerini karşılayan kaynak onlardan yararlanamayan halk kesimidir. Halk giderden sorumlu da onunla sağlanan yararlara ortak değil. İşte toplumun belli kesimleri arasında ortaya çıkan bu büyük boşluğu tarikatlar doldurmaya çalışmıştır. Bunun sonucu olarak da iki ayrı doğrultuda giden bir öğretim eğitim düzeni ortaya çıkmıştır. Durum Bizans yönetiminde de böyleydi. Yönetici azınlık bütün giderleri geniş halk topluluklarından sağlıyor, öğretim eğitim ışığından yalnız büyük illerde toplananları yararlandırıyordu. Halk çoğunluğu Hristiyan tarikatlarının eline bırakılmıştı. Öğretim eğitim alanında Bizans'la Selçuklu, Osmanlı toplumları yönetimleri arasında davranış biçimi bakımından bir ayrılık yoktu. Anadolu'nun orta çağında bu durumu değiştirecek bir atılım, bir anlayış aramak yersizdir. Çağın düşünce yapısı böyledir. Halk kesimi kendisinden yalnız yarar sağlayan, kendisine yararlı bir nesne verilmeyen bir topluluktu. Dinleri yaşatan, yayan halk denen büyük kalabalıktı. Oysa onlardan yararlanan küçük bir azınlıktı. Bizans egemenliğinden kurtulup Osmanlı yönetimi altına giren yerlerde halk gene eskisi gibi yalnız bir yarar kaynağı olarak kalıyordu. Öğretim eğitim bakımından geleneklerde halka açık bir değişme olmuyordu. Halkın iki eğiticisi vardı. Müslüman topluluklarda şeyhler, Hristiyan topluluklarda papazlar. Bu iki eğitici türünün de halk içine giren özel yardımcıları vardı. Devletin tek görevi sultanın, imparatorun egemenliği altında bulunan toprakları halk çocuklarından oluşan ordu ile yabancı saldırılara karşı korumaktan öteye geçmezdi. İster Hristiyan topluluklarında, ister Müslüman toplumlarında olsun, devletin bir eğitici olarak gitmediği yerlere özel kişilerce kurulmuş tarikatlar gidiyordu. Bu durumda geniş halk topluluklarından beklenecek eylemlerin etkin yöneticileri ancak papazlar, şeyhler, bir de onların görevlendirdikleri yardımcılar olabilirdi. Onlar da tarihte görüldüğü gibi kendilerine düşeni yeterince yerine getiriyorlardı. Bunun sonucu yönetici kurumlarla halk arasında öğretim, eğitim bakımından büyük kopukluk ortaya çıktı. Devletin tuttuğu yolla halkın gittiği yol birbirinden ayrıldı. Üretim-tüketim dengesizliğinin yaygın olduğu Osmanlı toplumunda öğretim-eğitim de giderek bir sömürü aracı oldu. Kendinden bekleneni vermedi, amacının dışına çıktı. Yaşayış koşulları bakımından çok ayrı nitelikler taşıyan ille köy toplulukları öğretim-eğitim yönünden de birbirinden çok değişik ortamlara itildiler. Biri üretici, biri tüketici olan bu iki topluluğun davranış biçimleri, birbirlerine karşı tutumları da değişikti. Bu da medrese öğretiminin birleştirici olmaktan çok ayırıcı, iki topluluğu birbirine karşı yabancılaştırıcı olmasının doğal bir sonucuydu. İl geleneği ile köy gerçeği arasında beliren uçurum gittikçe büyüdü. Bu büyümede medrese öğretimi de etkili oldu. Oysa öğretim, eğitim kurumlarından beklenen bu değildir. Medrese anlayışı üretici köylülerle tüketici il insanlarında inanç çatışmalarının doğmasına yol açtı. Osmanlı toplumunda görülen bu ikiye bölünme olayı yalnız yaşama biçiminde değil, konuşulan dilde de kendini gösterdi. İllerde, medreselerde konuşulan, yazıya geçirilen dil Arapça, Farsça, Türkçe karışımı yapma bir dildi. Köylerde konuşulan ise daha sonraları kaba Türkçe diye nitelenen Türkçeydi. Köylü ile medreselinin birbirini anlamaları bile güçtü. Bu dil ayrılığı ister istemez yaşama biçimine yansıdı. Aradaki uçurumun büyümesine yardımcı oldu. İki toplumun daha da yabancılaşmasını sağladı. Bu olayın nedenli kötü sonuçlar doğurduğunu Osmanlı Devleti'nden ayrı bağımsız bir beyliğin dışında bulunan Karamanoğullarının beyi Mehmet Bey gördü. Kendi yönetimi altında bulunan ülkede Türkçeden başka dil konuşulmasını yasakladı. Buna karşın Osmanlı yöneticilerinde dil ayrılığının doğuracağı olumsuz sonuçları önceden kavrayabilecek bir bilinç doğmadı. Osmanlı toplumunda egemen olan dil ayrılığı iki türlü yazın ürününün doğmasına yol açtı. Biri Arapça, Farsça, Türkçe karışımı dille ortaya konan divan yazını, öteki konuşulan halk Türkçesiyle yaratılan halk yazını. Birincisinin genel ölçüsü Arap, Acem dillerinin yapısına uygun gelen aruz. İkincisinin ise Türkçenin uyumuna denk düşen hece. Halkın benimsediği kimi ozanlarda ise Türkçeye uydurulmuş aruzdur. Böylece bir yönetim altında bulunan, biri üretici, öteki tüketici olan iki toplumun iki ayrı yaşama ortamı doğdu, evrenler ayrıldı. İşte Osmanlı toplumunda gittikçe büyüyen, yayılan karışıklıkların, ayaklanmaların beslendiği kaynaklardan biri de böyle doğdu, böyle gelişti. Bunun yarattığı sonuç ise toplumu kökünden koparacak nitelikte güçlü bir çatlama olmuştur. Bu olay Anadolu'da ne Selçuklularla ne de Osmanlılarla başlamıştır. Onlardan önce Bizans yönetiminde görülen iki ayrı toplumun çelişkili yaşamı bir takım çatışmalara gebeydi. Nitekim Bizans yönetiminde de çatışmalar, ayaklanmalar, üretici-tüketici gerginliği çağlar boyunca sürüp giden önemli bir olaydı. O da üretim-tüketim, öğretim-eğitim dengesizliğinden kaynaklanıyordu. 14. yüzyıl Anadolu'sunda 13. yüzyıldan kalan Arap-Fars dillerine öykünme, onları üstün sayma geleneği sürüp gidiyordu. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Anadolu'da doğup büyümesine karşılık Türkçeyi iyi bilmediğini, bu dille güzel şiir söyleyemeyeceğini, Farsça söyleyince çok başarılı olacağını açıkça ortaya koymuştu. Türkçe eğer bileydim, bir sözü bin ideydim. Datça eğer dileri ses, güyem esrarı âlâ. Bu dizeleri söyleyen kişinin yaşadığı Konya ilindeki ünlü tekkenin bütün giderlerini karşılayan halk topluluğu ise Farsça değil Türkçe konuşuyordu. Ozan'ın konuştuğu dilden anlamıyordu. Türkçenin durumunu çağın dil anlayışına dile getiren Aşık Paşa da Sultan Veled'in çağdaşıydı. O da 13. yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyıl başlarında yaşamıştı Anadolu'da. Türk diline kimsene bakmaz idi. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi ol dilleri, ince yolu, ol ulu menzilleri. Aşık Paşa'nın dile getirdiği bu duygu, aruz ölçüsüyle olmasına karşılık dil bilincinin doğuşunu gösteren ilk belirtilerden biridir Anadolu'da. Osmanlı toplumunda ikiye bölünmenin hangi aşamalara vardığını, birbirinin dilinden bile anlamayan iki Türk toplumunun yan yana yaşayabilmesi, birleşmesi için yeterli olanak kalmadığını yukarıdaki dizelerden çıkarmak güç değildir. Bu da öğretim, eğitim denen kurumun nedenli etkili olduğunu, gerçek görevinin doğrultusunu gösterir açıkça. Büyük illerin dışında yaşayan halk kendi başına bırakılmış, aydınlatılmamış, aydınlatılması, uyandırılması düşünülmemişti. İşte şeyhlerin, dervişlerin ardına takılması istenen yöne çekilmesi de bundandı. 4. İnanç Birliği. Anadolu'da doğup gelişen bir düşünce akımını doğduğu dönemde başlatıp açıklama, anlayıp anlatma olanağı yoktur. Onun kaynaklarını Anadolu tarihinin derinliklerinde, geçmiş uygarlıklarında arama gereği vardır. Şeyh Bedrettin adına örülen dokunan düşünce örgüsünün ilmiklerini de Anadolu toprağının geçmişinde, eski uygarlık ürünlerinin doğup geliştiği ortamda aramak, konuya çözüm getirme bakımından yararlı olduğu oranda gereklidir de. Anadolu inançların karışıp kaynaştığı, birbiri içinde eriyerek yeni ürünlerin doğduğu bir ortamdır. Bu ortamda doğduğu gibi kalan, değişmeyen bir düşünce ürünü, bir inanç varlığı bulma olanağı yoktur. Anadolu'nun özelliği, yeryüzündeki yeri, doğu ile batı arasında bir geçit, bir konak yeri oluşu buna elverişli değildir. Elimizde bulunan uygarlık ürünlerine, kanıtlara, kazılardan çıkan buluntulara göre, Hititlerden, Hitit öncesi uluslardan günümüze değin, Anadolu'da pek çok devlet kurulmuş, pek çok dil konuşulmuş, çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa değin, sayıları epeyce kabarık dinler, inanç kurumları doğmuştur. İlk çağda genellikle doğa dini denen inanç kurumlarının oluştuğu, yayıldığı biliniyor. Bunların günümüze gelen kalıntılarını çağımız Anadolu'sunun halk inançlarında, geleneklerinde, göreneklerinde buluyoruz. Çağların akışı içinde oluşan, karışan, kaynaşan inanç varlıkları düşünce ürünlerinin, düşünce akımlarının biçimlenmesinde, özellik kazanmasında da etkili olsa gerek. Düşünce ürününü toplumun öteki yaratmalarından büsbütün ayrı bir varlık olarak anlama, açıklama olanağı yoktur. Bu nedenle toplum ürünlerini ortaya çıktıkları dönemin buluşlarıyla değil, doğdukları toprağın geçmişiyle oluşan bir bütün diye anlamak gerekir. 1. Hitit öncesinden Hristiyanlığın doğuşuna değin gelen uzun süre içinde Anadolu'da yaşamış ulusları ayrı ayrı ele almanın burada pek de gereği yoktur. Ancak konuya açıklık getirmek için Hitit öncesi ile Pers egemenliğinin kapladığı süreyi ayrı bir kesim olarak incelemek yararlıdır. Bu uzun dönemde Anadolu toprağında doğup gelişen inanç varlıklarına İran'dan gelenlerin karıştığını, yeni bir bileşimin doğduğunu, yayıldığını görürüz. İran çok tanrıcılığı ile Anadolu çok tanrıcılığının karışıp kaynaşması, Hristiyanlığın doğuşundan, yayılışından sonra da etkisini sürdürmüş, yeni inanç varlıklarının doğmasını sağlamıştır. Zerdüşt dininin inanç ürünleri, özellikle ateş öğesi bu karışıp kaynaşmanın oluşmasında başlıca etkendir. Bunun izlerini ateşle ocakla ilgili inanç varlıklarında, ateşin ocağın kutsal sayılmasında buluruz. İran inançlarının yanında Hint inançlarının da Anadolu'ya sızdığı, yerli inançlarla kaynaştığı bir gerçektir. 2. İran inançlarının karşısında gene çok tanrıcı bir nitelik taşıyan eski Mezopotamya uluslarının geliştirdikleri inançların, Mısır inançlarının Anadolu'da yayıldığını, yeni bir inanç ortamının oluşmasında etki gösterdiğini, özellikle kimi evcil hayvanların kutsal sayıldığını, bu inanç etkilerinin günümüz Anadolu insanının belleğinde yaşadığını somut örnekleriyle tanıyoruz. 3. Anadolu inanışlarıyla Doğu inanışlarının karışımından oluşan, bu arada Batı Akdeniz uluslarının yaratmalarından etkilenen, Yunan-Roma dinlerinin de Anadolu'da oluşan yeni inanç kurumlarında katkısı vardır. Özellikle Hristiyanlığın biçimlenişinde bu iki ilk çağ ulusunun etkisi büyüktür. Onların buluşlarından, uygarlık ürünlerinden etkilenen Hristiyanlık, daha sonra İslam dinini, ondan doğan inanç kurumlarını etkilemiştir. Burada Hristiyanlığın etkisini incelemeden önce Batı çok tanrıcılığının inanç üyelerini araştırma gereği vardır. Batı çok tanrıcılığını geliştiren yayan uluslar arasında Roma ile Yunan toplumları başta gelir. Bunların dışında kuzey uluslarının, daha sonra Orta Avrupa insanlarının inanç varlıkları da önemli bir yer tutar. Ancak bunlar Yunan-Roma uygarlıklarının geliştirdiği söylenen Anadolu-Akdeniz kaynaklı inanç ürünleri yanında ikinci, üçüncü aşamada yer alır. Batı çok tanrıcılığının tek tanrıcılığa dönüşme döneminde gene Mezopotamya Mısır kaynaklı bir din olan İbrani dininin etkisi önemi azımsanamaz. Ancak karşılıklı olduğu görülen çağlar boyunca sürüp giden bu etkilerin bütün inceliklerini, yayılma alanlarını, gelişme çizgilerini bulup ortaya çıkarmak ayrı bir çalışma konusudur. Batı çok tanrıcılığının gelişmesinde, Anadolu'da yayılmasında başlıca aracılığı sanat ürünlerinin, düşünce varlıklarının yaptığını gösteren somut kanıtlar vardır elimizde. Bugün kazılar sonucu ortaya çıkarılan yontu, çanak, çömlek, kaya kabartmaları ile benzeri ürünlerin incelenmesi bunu bütün açıklığıyla ortaya koyar. Anadolu'da kurulan, daha sonraları Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle yeni bir düzene giren ilk çağ devletleri inanç birikimlerinin başlıca varlık ortamıdır. Bu ortamın hangi yılda başlayıp hangi yılda bittiğini söylemek, bu konuda kesin sınırlar çizmek olanak dışıdır. Açık seçik olan durum, çok tanrıcı dönemden tek tanrıcı döneme geçişte sürekliliğin bulunuşudur. Tanrıların sayısında bir azalma görülür. Görevler daha belirginleşir, somuttan soyuta doğru dönüşme başlar. Din kurallarıyla bağdaşmayan çok tanrıcı dönem, inançları yavaş yavaş halkın yaşama ortamına çekilir. Birer gelenek, görenek niteliğine bürünür. Günümüz Anadolu insanının güneşe, aya, ateşe duyduğu saygının kökeninde, onların birer tanrı olarak kutsandığı çok tanrıcı dönemlerin bulunması gibi. Bu tür inanç varlıkları çok tanrıcı dinlerle tek tanrıcı dinlerin nedenli iç içe girdiğini, birbirine dönüştüğünü gösterir. 4. İlk tek tanrıcı din olan İbrani dininin doğup geliştiği, yayıldığı bölge insanların Anadolu ile olan alışveriş ilişkileri, ilk çağ boyunca savaşları bellidir. Özellikle Hitit, Urantu, Mısır, Asur gibi ilk çağ uluslarının karşılıklı ilişkileri, gelip geçiş yolları, inanç kaynaşmalarını kolaylaştıran bir yapıdadır. İbrani dininin genel yasalarını, kurallarını oluşturan inanç varlıklarının izlerini eski Babil toplumunda buluruz. Hammurabi yasası ile Tevrat'ın ünlü 10 buyruğu arasındaki benzerlik gelişigüzel bir olay değildir. İbrani dini, çok tanrıcılıkla tek tanrıcılığın karışımından oluşan, insanın tanrılığını tanrının insanlığına dönüştüren, ilk çağ inançlarını yeni bir anlayışa göre yoğuran, ne kesinlikle çok tanrıcı ne de kesinlikle tek tanrıcı bir dindir. Onun bu iki inanç kurumu arasında bir yeri vardır. Tanrı ile konuştuğu söylenen Musa ile gene Tanrı ile sıkı ilişkiler içinde bulunduğuna inanılan Babil kralı Hammurabi arasında ayrılık değil, inanç yakınlığı vardır. Musa ünlü 10 buyruğu Tanrı'dan almış, Hammurabi de ünlü yasasını Tanrı'nın esinlemesiyle düzenlemiş. Nitekim ünlü 10 buyruk da onun yasasında vardır. Buna karşın Hitit kralları da Tanrı ile konuşur, ondan buyruklar alır, ulusa bildirirlerdi. Tek tanrıcı dinler Tanrı ile insanlar arasına peygamber denen yeni görevliler sokarak krallarının yetkilerini ortadan kaldırdılar. Artık kralın tanrısallığı yerini din yayıcısı olarak bilinen peygamberlere bırakıverdi. İlk tek tanrıcı din olarak bilinen İbrani dininde insan tanrı yakınlığı kolayca göze batar. Bu dinin kurucusu kendi kişiliğinde Tanrı ile insanı yan yana getirmiş, görünmeyen Tanrı ile görünen insanı konuşma eylemi içinde birleştirmiştir. Nitekim Tur Dağı'nda Musa ile Tanrı'nın konuştuğu öyküsü çok tanrıcı dinlerde bulunan Tanrı-insan birliğinin soyutlaşmış bir biçimidir. Tanrı ile konuşan Babil kralları, Mısır firavunları, Anadolu kralları ile İbrani dininin kurucusu arasında büyük ayrılık yoktur. Tek özellik Tanrı'nın görünen bir varlıkken görünmez oluşudur. Bunun da gelişen insan düşüncesiyle bağlantılı olduğu açıktır. Uygarlık ilerledikçe insan varlığı daha somut bir nitelik kazandıkça Tanrı da soyutlaşmakta, evrenin bilinmeyen bir yerine, ötesine çekilmektedir. 5. İbrani dininin yeni bir yorumundan doğan Hristiyanlıkta çok tanrıcı inançlarla tek tanrıcı inançların bir karışımı olmaktan öteye geçemez. İsa'nın kişiliğinde ortaya çıkan tanrısallık bunun en belirgin kanıtıdır. Tanrı, ruh, oğul üçlüsünün yarattığı birlik, İsa'nın tanrısallığını oluşturan inancın somutlaşmış bir örneğidir. Evreni yaratan, yöneten, ondan çok uzakta bilinmeyen bir evrende bulunan Tanrı toplumdan, toplumu oluşturan sıradan insanlardan uzaklaşmışsa da Hristiyanlığın kurucusunda insanlaşmış bir niteliktedir. Artık çok tanrıcı dinlerde olduğu gibi bir tanrılar toplumu yoktur. Yalnız engin gücü, sonsuz yetkileri, önsüz sonsuz varlığı olan bir tek tanrı vardır. İlk bakışta insan adına bir gerileme olayıdır bu. İnsan özelliğini yitirmiş, gücü azalmış, yetkilerinin alanı daraltılmış bir varlık olarak görülür. Tanrının yöresinde ermişler, kutlu kişiler, tanrı yakınları, tanrı sevdikleri vardır. Bunlar çok tanrıcı dinlerde bulunan tanrıların insan biçimine girmiş örnekleri, kalıntıları olsa gerek. Tanrı bütün insanlarla değil, seçkin nitelik taşıyan kimselerle konuşmakta, onlara görünmektedir. Bu seçkin kimseler arasında ilk çağın büyük kralları değil, ermişler, yalvaçlar vardır ancak. Hristiyanlığın oluşturduğu ermiş örneği daha sonraları şeyh, mürşit, evliya gibi adlarla anılacak, toplumlarda ayrıcalığı olan bir topluluk niteliğine bürünecektir. Hristiyan dininde böyle yüce sayılan kişilerin çağdan çağa çoğaldıklarını, yeryüzü ile Tanrı arasında elçilik görevi yaptıklarını görüyoruz. Orta çağ böylesi ermişlerle, yücelerle, ulularla doludur. Özellikle Anadolu ermişlerin bitkilerden daha kolay çoğaldıkları bir topraktır. Hristiyanlığın ilk yayıcıları da Anadolu'dan işe koyulmuş, daha sonra batıya göçmüş ermişlerdir. Bu inanç görevlileriyle ilk çağın tapınaklarda din törenlerini yöneten kutsal kişileri arasında öz bakımdan önemli bir ayrılık yoktur. Çok tanrıcı dinin tapınağında görev yapan kimsenin yerini kilisede papaz almıştır. Bütün değişiklik buradadır işte. İki görevli örneğinde de bir kutsallığın bulunduğu inancı yaygındır. Ortaçağ Anadolu'sunda özellikle Bizans adı verilen dönemde Tanrı bütün yazın türlerinin, yontunun, resimin, mozaiğin, kabartmaların, müziğin, mimarlığın benzeri gibi uygarlık ürünlerinin değişmez konusudur. Kimi bilim dalları bile Tanrı konusunda birleşir. Bilimin geçerliliği Tanrı adına iş gördüğüne inanılan kilisenin onayına bağlıdır. Gerek İbrani dininde gerekse Hristiyanlıkta çok tanrıcı dinlerin izlerini görmek kolaydır demiştik. Çağlar boyu sürüp giden göçler, değişik türden ilişkiler, savaşlar, alışverişler sonucu insan kaynaşmaları inançların da yayılması, karışmasını sağlamıştır. Hristiyanlık bu olaylardan uzak kalamazdı. Onu etkileyen bu kaynaklar birkaç yüzyıl sonra yeni bir bileşimin doğmasına gerekçe oldu. Bilimin gelişmesi, uluslararası ilişkilerin sıklaşması, iletişimin kolaylaşması, üretim-tüketim olanaklarının gelişmesi, yeni düşünce akımlarının doğmasını sağladı. Böylece düşünce-inanç bağlantısı içinde yeni bir kurum ortaya çıktı. 6. İslamlık denen bu yeni inanç kurumu da ilk çağ dinlerinden yararlanan, doğduğu yörenin yaşama koşullarına göre biçimlenen bir toplum ürünüdür. O da tek tanrıcıdır. Kaynak bakımından kendinden önce gelen iki tek tanrıcı dinin, İbrani dini ile Hristiyanlığın çizdiği doğrultu üzerindedir. Tanrı yalvaç konusunda ilk iki tek tanrıcı dine bağlıdır. Onlardan ayrılan yönleri daha çok ayrıntılarla, yaşama koşullarıyla, çağın gerektirdiği düşünce yapısıyla ilgilidir. İslam dininin Anadolu'da, doğuda yayılması bir düşünce ürünü olmasına değil, kılıca sarılmasına, savaşı tanrısal bir görev saymasına ya da öyle yorumlanışına bağlıdır. İnançla savaşı birleştiren, inancın yayılmasında yerleşmesinde savaşı bir araç olarak kesin ölçülerle belirleyen, açıklayan, uygulayan en değerli toplu din İslam dinidir dense yeridir. Tek tanrıcı dinler içinde kurucusu işe savaşla girişen, düşüncelerini kılıç gücüne dayanarak yaymaya çalışan, İnanç yolunda kanın dökülmesini kutsal bir eylem olarak nitelendiren ilk din İslam dinidir. Bu konuda Kur'an'da sayısız sözler, öğütler, buyruklar vardır. Bizim yolumuzda savaşanları mutluluğa eriştiririz. Şehitler için öldü demeyin. Onları Tanrı yanına aldı. Benzeri gibi sözler Kur'an'da sık sık geçer. Din yolunda ölmek, yaralanmak kutsal bir iştir. tanrısal bir görevdir İslam dini anlayışına göre. İşte İslam dininin ünlü yayıcılarının ellerine kılıçları vererek İran'a, Anadolu'ya, Mısır'a, Batı Akdeniz ülkelerine, Hindistan'a saldırtan, bunu bir inanç gereği diye öven bu anlayıştır. İslam ulusları, devletleri ile İslamlığın yayılışı konusunda geniş bilgi için bakınız. Brokelman, Geshişte, Der İslamiken, Bölker und, Staten, BD 1154. İslam dininin Anadolu'da yayılması, kimi araştırıcıların ileri sürdükleri gibi severek gönül uyarında olmamıştır. Muhammed'in olduğu söylenen Konstantiniye, İstanbul'un alınmasını, onu alanın Tanrı katında mutlu, kutlu sayılacağını bildiren sözlerden anlaşıldığına göre, İslam dini daha doğuş yıllarında Anadolu'ya göz dikmiş, onun önemini kavramıştır. İstanbul'un alınmasını öneren peygamber sözünün Türkçesi, İstanbul er geç alınacaktır, onu alan emir ne güzel emirdir, o asker ne güzel askerdir. Bu sözlerin Arapçası bugün bile İstanbul camilerinin önlerinde büyük levhalara yazılıp satılmaktadır. İstanbul'un alınmasını öneren, öğütleyen bu sözler üzerine Anadolu'ya birçok akın düzenlenmiş, Arap orduları daha sonra Türk orduları İstanbul kapılarına dayanmışlar, en sonra Fatih Mehmet bu işi başarmıştır. 1453, İslam'ın doğuş yıllarında Konstantiniye bilinen dünyanın ülkesel kentiydi. İstanbul'un alınmak istenmesinde başlıca neden onun doğal güzelliği değil, Orta Çağ'da eriştiği uygarlık düzeyidir. İlk çağdan beri adının çevresinde bir takım olağanüstü öyküler düzenlenen, bir mutluluk ülkesi olarak nitelenen İstanbul, Arapların ilgisini boşuna çekmemiştir. Türklerin İstanbul'u almalarında da bu inancın da çok etkisi vardır. Onlar da savaşı, din yolunda ölmeyi, şehit olmayı kutsal bir görev sayıyorlardı. Anadolu'da İslam dininin yerleşmesi, ulus yönetimini ele geçiren toplumun dini olması, Türklerle başlamış, gelişmiştir denebilir. Türklerden önce Arap saldırıları olmuşsa da Bizans orduları karşısında yerleşici, sürekli bir başarı sağlama olanağı doğmamıştır. Anadolu'nun birkaç yöresi bir yana bırakılırsa, 14. yüzyıl sonlarında çoğunun Türk egemenliği altına girdiği, Balkanların yarısının Türklerin yönetiminde olduğu görülür. 7. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri, egemenliğin genellikle Türklerin elinde bulunması kesinleştikten sonra yeni bir olayla karşılaşırız. Asya'dan gelen kimi Müslüman, kimi Şaman olan Türkler, yeni inançları da birlikte getirmişler. Bu inançların geldiği yerde başka inanç varlıklarıyla karışıp kaynaştığı biliniyor. Ancak Anadolu'da yeniden bir karışıp kaynaşma, yeni bir bileşim söz konusudur. Bunun da gerçekleşme ortamı tarikat denen kuruluşlardır. Anadolu'da iki türlü tarikat vardır. Biri kaynağını İslam inançlarında bulan, sonradan başka inanç ürünleriyle beslenen Sünni kuruluşlar. Öteki ilk çağ Anadolu inançlarından kaynaklanan, gittikçe başka düşünce akımlarından esinlenen Alevi kuruluşlar. İster ilk çağ Anadolu'sundan, ister Asya uluslarından, ister İslam dinini oluşturan kaynaklardan gelsin, bu kuruluşları etkileyen inanç ürünlerinin karışıp kaynaşarak bir birliğe, bütünlüğe ulaştığı açıktır. Bunu bu kuruluşları oluşturan düşünce öğelerinin incelenmesinden anlamak kolaydır. Anadolu'da bir tarikat kavramı altında toplanan ilk kuruluşlar içinde Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik, Nesimilik, Yasevilik ile bunların kolları önemlidir. Genellikle 13. 14. yüzyıllarda kurulup gelişen yayılan bu inanç kurumları Anadolu'nun belli bölgelerini egemenliği altına almış, Anadolu insanının yaşama anlayışını yansıtan bir özelliğe bürünmüştür. Bu kuruluşlar Anadolu dışından etkilense bile kendi bütünlükleri içinde Anadolu'yu dile getiren, Anadolu toprağının kokusunu taşıyan bir niteliktedir. Özellikle Bektaşilik su katılmamış bir Anadolu kurumudur. İlk çağdan kaynaklanan, Anadolu insanını geçmişe bağlayan geleneklerle, göreneklerle biçimlenen Bektaşilik, yeni bir yaşama yorumunun, insan anlayışının gelişmesine olanak sağlanmıştır. Bu kuruluşların İslam kavramı altında toplanmalarına bakılarak, İslam dinine iyice bağlı oldukları sanılmasın. Ayrı ayrı incelendiklerinde, İslam dinini kendilerine göre yorumladıkları, İslam dininin en kesin yasası sayılan şeriata bile başka başka anlamlar verdikleri görülür. İslam sözcüğü altında değişik türden bitkiler yetişen, geniş bir alanı kaplayan ağaca benzer. Onun gölgesinde yetişenlerle kendisinin ilgisi yalnız bulunan yer bakımındandır. 8. Anadolu insanı yaşadığı topraklar üzerinde sayısız toplumların yarattıkları inanç ürünlerinin etkisi altındadır. Anadolu'nun birbirine uzak olanları şöyle dursun, yakın bucaklarında bile şaşılacak oranda bir inanç değişikliği, bolluğu vardır. Kimi komşu köylerde bile gelenekler, görenekler, davranış biçimleri ayrı ayrıdır. Anadolu'da bütün insanları tek inanç kavramı altında toplama olanağı yoktur. Anadolu inanç bakımından büyük bir kaynak gibidir. Orada bütün susayanlar susuzluklarını giderebilirler. Bu su içenlerin kimliğini, inancını, soyunu bilmez. İçene istediğini verir. İşte Anadolu'da böyledir. İnanç denen sudan önüne gelen, canı çeken içeride nereden gelip nereye gittiğini bilmez. Bir halk sözüyle üzümü ye de bağını sorma. Anadolu'nun bu özelliği uygarlık yönünden çok ilginçtir. Yönetimi elinde bulunduran, kırıp döken, asıp kesen yüksek yetkililer bile Anadolu'yu tek inanç altında toplayamamış, bu inanç türlülüğü içindeki yazma birliğini değiştirememiştir. Anadolu değişik inançların yaşadığı, yayıldığı bir ülkedir. Bu inançların ayrı ayrı gelişim çizgileri, beslenme kaynakları, toplumları vardır. Anadolu'nun bütünlüğü bu dağınıklık içindeki birliktedir. İlk çağda Anadolu'da 10 ya da 12 dil konuşuluyordu. İnançların birer kurum olarak sayısı da bundan az değildi. Toplulukların deyim yerinde ise küçük küçük devletlerin sayısınca din vardı. Bu dinlerin ayrı tapınakları, ayrı ayrı görevlileri, törenleri, şölenleri, gelenekleri, görenekleri sürdürülürdü. Van'dan Edirne'ye değin uzanan topraklar üzerinde ilk çağda daha eski dönemlerde nice küçük devletler kurulmuş, inançlar benimsenmiş, ayrı soydan geldiği söylenen toplumlar yaşamıştır. Bunu anlamak için bugün Anadolu illerinin, ilçelerinin adlarının nereden geldiğini, ne gibi bir anlam taşıdığını öğrenmek yeter. Anadolu insanı tek inanç ortamında yaşayan bir varlık değildi. Onun inancını yaratan, biçimlendiren öğeler Anadolu'nun tarihinden ayrı tutulamaz. Bir din ne denli güçlü olursa olsun, çağın akışı içinde gelişen, değişen insanı doyuramaz, kandıramaz. Dinde değişmezlik olunca iş yoruma kalır. İşte bu nedenle Anadolu'da tek tanrıcı dinler hızla genişlemiş, yayılmış, yeni kurumlara doğma olanağı sağlamıştır. Tarikatların kurulması, gelişmesi bu dinlerdeki değişmezliğin yorumundan kaynaklanır. Değişmeyen olduğu gibi kalan, katılaşan bir din çağın uygarlık durumuna göre yeni yeni yorumları gerektirir. Bu da değişik inançların karışmasına, boya değiştirerek yeni dine girmesine yol açar. Öyle de oldu. Değişmez ilkelere dayanan din çağın gidişine, uygarlığın akışına, gelişimine ayak uyduramayınca insanlar yeni yeni düşünce kuralları arama gereğinde kalırlar. Yerleşmiş bir dini söküp atarak yerine yenisini daha elverişli olanın koyma olanağı yoktur. Oysa yerleşik dinin genel ilkelerine dokunmadan yan öğelerini yorumlama yoluyla değiştirip genişletmek, çağa uygulamak, uymak olanağı vardır. Bu olanağın tek kaynağı da çağların süzgecinden süzülüp gelen inanç varlıklarıdır. Bu inanç varlıklarının bir gölde toplanan küçük sular gibi yarattığı büyük birikim isteneni karşılayacak niteliktedir. Aranan ne varsa onda bulunur, iş yoruma kalır. Duygulardan sıyrılarak incelenirse Anadolu'da yayılan bütün inanç kurumlarının, tarikatların görünüşte İslam dinine dayandığı, onun genel ilkelerine ayrı ayrı açılardan bakarak biçimlendiği görülür. Durum Hristiyanlık'ta da İbrani dininde de böyledir. İster Ali'ye ister öteki İslam büyüklerine bağlansın, bütün İslam tarikatlarının İslam dinine bağlılık konusunda birleştiği, gerçek dinin kendi düşünceleri, inandıkları nitelikte olduğu görüşünü benimsedikleri görülür. Kur'an, Muhammed, Allah konusunda bütün İslam tarikatları birleşir. Aralarında kuşkuya yol açan bir ayrılık, aykırılık görülmez. Oysa Kur'an yorumunda iş büsbütün değişir. 400 dolaylarında olan tarikatın ayrı bir yorum yolu tutturduğu kolayca anlaşılır. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi 4 sünni kurum, mezhep, Tanrı, Peygamber, Kur'an konusunda birleşir de bu kitaptan kaynaklanan namaz, oruç, zekat, hac ile öteki din görevlerinde apayrı görüşler ileri sürerler. Namaz kılış biçimleri, abdest alışları bile birbirinden ayrılır. Gene İslam dininin ana kitabından kaynaklanan, İslam dinine bağlı olduklarını ileri süren Mürciye, Mutezile, İbaziye, Hulufiye, Nusayrilik benzeri gibi inanç kurumları aşırı sapkın sayılır kimilerince. Bu ayrılığı suçlamayı doğuran tek neden yorumdur, yorum biçimidir. 9. İslam dininde de öteki dinlerde olduğu gibi yorum çok geniş bir yer tutar. Yorumun iki kaynağı vardır, biri hadis, biri Kur'an. Bu iki kaynağın değişmemesine karşılık yorumların sayısız oluşu üzerinde ilgiyle durulacak bir konudur. İslam dinini tarih boyunca incelersek çağların geçişiyle yorumların da çoğaldığını, yayıldığını görürüz. Bir tanrı sözünün İran'da yapılan yorumu ile Anadolu'daki birbirini tutmaz. Daha açığı Osmanlı İmparatorluğu'nda en büyük din görevlisi sayılan iki çağdaş Şeyhülislam'ın yorumları birbiriyle çelişir. Tarikatlarda yetkili kimselerin yorumları ise büsbütün ayrı niteliktedir. Bir Mevlevi Şeyhinin Kur'an'ı yorumu ile bir Nakşibend Şeyhinin yorumu birbirini suçlayacak boyutlara ulaşır. İslam dininin doğuş yıllarına doğru geriye gittikçe yorumların daha az, daha belirli, daha kesin olduğu görülür. Yalnız felsefe akımlarının ayrı bir özelliği, ayrı bir tutumu vardır. Burada o konu işlenmeyecek. Peygamberin yaşadığı çağdan, onun yakınlarından, arkadaşlarından, onlardan sonra gelen ikinci, üçüncü aşamalardaki arkadaşlardan, çağ bakımından uzaklaştıkça yorumların birbiriyle bağdaşmaz bir nitelik kazandığı, birbirini suçladığı bile sık sık görülür. İlgiyle izlenirse bu yorumların toplumların yapısıyla, üretim-tüketim olanaklarıyla, geçim düzeniyle bağlaşımlı olduğu, bir yaşama görüşüne dayandığı kolayca anlaşılır. Yorum bir yerde yaşama biçimi, yaşama görüşü olarak karşımıza çıkar. Yorumların yapıldığı konuların genellikle toplum olaylarına, uygarlık buluşlarına, çağın yaratmalarına karşı bir açıklama niteliği taşıdığı görülür. Gelişen bilimin yeni buluşlarına Kur'an'da İslam dininde kaynak aranır. Hristiyanlar da bunu İncil'e dayanarak yaparlar. Yorum bilimin karşısında bir öncelik, ayrıcalık sağlamak için dinin bilim karşısında üstünlük sağlaması, daha yetkili olduğunu göstermesi anlamındadır. Tarikat denen inanç kurumlarında ise yorum, bilimden çok bir yaşama kuralı bulma eğilimi olarak ortaya çıkar. Bu eğilimi besleyen de çokluk, çağın getirdiği yeni bilgilerdir. Anadolu yeryüzünde kapladığı bölge, konumu yüzünden ayrı bir özellik taşır. Değişik inançlarla, bilgilerle denenmiş toplulukların geçit yeridir. Bu nedenle inanç kaynaşmaları, bilgi alışverişleri daha kolay olur burada. İşte yoruma olanak sağlayan öğeleri oluşturan da dini, kendi bütünlüğü içinde birçok kollara ayrılmış, değişik inanç akımlarının oluşmasına elverişli bir nitelik kazanmıştır. Ondan ayrılan bu kollarda komşu uygarlıkların ürünlerinden yararlanarak yeni bir biçime girmiştir. Bu yeni biçimler kendi içlerinde yeni yeni yorumlara yol açmış, ikinci aşamada inanç kurumlarını doğurmuştur. İslam dini bir bütün olarak yeni değildir. Kendinden önce doğan dinlerin çok tanrıcı dönemlerden kalma inançların, eski Arap oymaklarınca benimsenmiş geleneklerin, göreneklerin etkisi altındadır. Bu etkinin nedenle açık seçik olduğunu Kur'an'da geçen yabancı, Arapça ile açıklanamayan kavramlardan anlamak kolaydır. Bunların yanı sıra İslam dinine karşı çıkan komşu ulusların uygarlık ürünleri de etkisini sürdürmüştür. İran'ın Müslüman olması, İslam dinini kendi çok tanrıcı inançlarına, eski geleneklerine göre yorumlayıp biçimlendirmesi sonucudur. 10. Anadolu'nun İslam dinine açılışından sonra yeni bir inanç örtüsüne büründüğü bellidir. Bu örtü sayısız inanç ipliklerinden örülmüş bir bütündür. İslam'dan önceki inançlar, İslam dinini etkileyerek gelen inançlar, çağın uygarlık durumu dolayısıyla yeniden yoğrulup biçimlenen inançlar, yeni bir doku oluşturdu. Bu doku bir birikim niteliğindedir. Artık kimse İslam dininin değişmeden olduğu gibi kaldığını, özünü koruduğunu ileri süremez. Daha önce de belirtildiği gibi, en yetkili din görevlilerinin bir konudaki yorumları bile birbirini tutmamakta, ayrı ayrı görüşlerin doğmasına yol açmaktadır. Değişmeyen din değil, yalnız birikim olayıdır. Osmanlı toplumu daha başlangıçta bu birikimin etkisi altındadır. Anadolu'da geniş bir alanı kaplayan Hristiyanlık birdenbire yerini İslam dinine bırakmamış. Bırakamazdı da. Çağlar boyunca sürüp gelen görenekler, gelenekler, alışkanlıklar, inanç varlıkları için için Anadolu İslamlığının özüne girmiş, dokusunu değiştirmiştir. Özellikle gayrimüslim denen değişik soydan gelen toplulukların etkileyip etkilenmemeleri de açık bir toplum olayıdır. Anadolu'da kurulan, özellikle Batı Anadolu ile Rumeli bölgelerinde yayılan İslam tarikatlarının sonradan İslam dinini benimseyen topluluklarca tutulması, inanç değişmelerinde karışıp kaynaşmalarında çok etkili olmuştur. Birçok Hristiyanın yeni kurulmuş İslam tarikatlarına girmesi, Yeniçeri denen kurumun devşirme adı verilen Hristiyan çocuklarının eğitilmesi sonucu oluşması, inanç birikiminde etkinliğini korumuş bir olaydır. Osmanlı toplumunun inanç kurumlarını incelerken bu gerçekleri bir yana atamayız, görmezlikten gelemeyiz. Bu inanç kaynaşmaları toplumun yapısı, kuruluşu gereğidir. Anadolu'da yaşayan yerlilere oranla azınlıkta olan İslam Türk topluluğu yalnız kılıç gücüne dayanarak egemenlik sağlayamazdı. Sağlasa bile baskıya dayanan bu egemenliğin Anadolu'da kesin bir birlik kurma olanağı yoktu. Kılıç gücü baskı kişileri susturur da inanç ilkelerini ortadan kaldıramaz. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.